Ayrım 17, sayfa 211. Hayrettir, dışarıda hayat vardı. Her zamankinden daha uyuşuk ve hantal da olsa gene de hayatını sürdürüyordu şehir. Kar bütün faaliyeti, hareketleri, hırsları, tutkuları yavaşlatmıştı. Herkesin üzerine bir şüphe perdahı yağmış gibi. Ömer burunları küçük kırmızı düğmelere dönüştüğü halde soğuğu umursamayan bebeklerle çocukları hayretle gözlemledi. New England çocukları soğuğa karşı dayanıklılıklarının yabancıları nasıl da dumura uğrattığının hiç farkında değillerdi. Ömer listedeki bütün siparişleri aldıktan sonra elinde üç torba dolusu saçma sapan nesneyle nereye gideceğini bilemeden Cambridge'in orta yerinde durdu. Bir müzik dükkanına yürüdü ama kapalıydı. Marisol'ü aradı ama telesekreter çıktı. Kafasında belli bir güzergah olmadan, eve dönmek istemeden biraz daha oyalandı. Derken Gail'in dükkanının bu yakınlarda olması gerektiğini hatırladı. Piyu'ya biraz çikolata alabilirdi oradan, hem de yürümüş olurdu. Banko de Gaia'yı koyup, ''How much reality can you take?'' parantez içinde, ''Gerçeğe ne kadar tahammülün var?'' eşliğinde yürümeye başladı. Önü sıra ağır aksak tempoyla sürüyen paçavralar içinde iri yarı bir kadın vardı. Gök mavisi kadife bir şapka giymişti ve arkasından tekerlekli yırtık pırtık kirli bir bavulu çekiyordu. İsa bana fazladan sigaranız olduğunu söyledi. Ömer başını sallayarak paketten bir sigara çıkarırken kadın dikkatle onu seyrediyordu. Hava pek güzel değil mi? Hı, ama benim için biraz fazla soğuk galiba dedi Ömer kadının sigarasını yakarken. İki nefes arasında bu aksanı nereden getirdin diye sordu kadın. Ömer'in ondan hiç mi hiç beklemediği canlı, cıvıl cıvıl neredeyse genç kız sesiyle. Sesi yüzünden daha gençti ve kuşkusuz daha az yıpranmıştı. Ömer onun soruyu sorma tarzından hoşlanmıştı. Sanki biz değil de aksanlarımız aitti milliyetlere. İstanbul diye cevap verdi. Karşılığında gerçek bir yorum beklemeden. Dükkanda Gail, modern cadılıkla iştigal eden iki sadık müşterisi için yağsız siyah çikolatadan baykuşlar paketliyordu ki hayretle duraklayıp dışarı baktı. İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi kadının. Biriyle muhabbet ettiğini görmek onu şaşırtmıştı. Hele bunun Ömer olması iyice acayipti. İstanbul, İstanbul dedi kadın kelimeyi uzattıkça uzatarak. Ömer her şey anlamlı bir sonuca bağlanmış da diyecek bir şeyi kalmamış gibi dalgın dalgın başını salladı. İzmariti fırlatırken bu evsiz kadınla birlikte içtiği sigarayı son sigara tayin etmenin sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat olabileceğini düşündü. Tam kafasında bu cesur kararla ona hoşça kal demek üzereyken kadının mırıldandığını duydu. Ülkene gitmiştim. Cidden mi diye sordu Ömer otomatik olarak. Evet gitmiştik diyerek uzak bir gülüşle güldü. Kostan Atina'ya geçtik. Sonra senin ülkene. İstanbul'da 3 gün kaldık. Latif anıları var bende. Bir kasabada kaybolduğumuzda bize yolu gösteren çocuğu hatırlıyorum. Güzel gözleri vardı oğlanın. Ona ne oldu merak ederim. Sence mutlu bir yetişkin midir şimdi? Yoksa acı mı çekiyordur? Ya da çoktan ölmüş müdür acaba? Dükkanda Gail'in bu ikisinin ne konuştuğuna dair merakı doruk noktasına ulaşmıştı ki, Ömer'in nihayet İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi kadınla vedalaşıp dükkana yöneldiğini gördü. Kapının çıngırakları neşeyle çıngırdarken Gail ile Debra Ellen Thompson onu gülümseyerek karşıladılar. Gerçi ikincinin gözlerinde hafif bir hoşnutsuzluk parıltısı vardı. Bir şey yer mi diye sordular ama o bir şeyler içmeyi tercih ediyordu. Kahve mesela. Bütün bu nugatların, pralinlerin, bonbonların içine koyacak kahveleri vardı ama içecek kahve yoktu hiç. Ömer artan bir merakla vitrindeki çikolataları taradı. Horoskoplar, Kelt aşk düğümleri, gotik ejderler, beş köşeli rün yıldızları, mısır haçları, kızılderili totemleri, şaman simgelerinden envai çeşit çikolata, barış güvercini şeklinde beyaz çikolatalar vardı. Oturan Buda sütlü çikolataları, ay tanrıçası şekerlemeleri, tavus kuşu tüyü şeklinde gevrekler. Boş bir kap olma sanatıyla ilgilenen taocular için yapılmış boş kap şeklinde karamelalar bile vardı da bu çikolata galerisinde ona ikram edebilecekleri tek damla kahve yoktu. İnsanlar bunları alıyor mu hakikaten diye sordu Ömer. Gail bir kahkaha patlattı. Geçenlerde doğanın ve kültürün bilgelik bekçisi olduğunu iddia eden kızılderili bir medyum en iyi müşterilerine göndermek için 50 tepsi bufala gözü karamelası ısmarlamıştı. Ölmüş akrabalarının çikolatadan heykellerini yaptırmak isteyen müşteriler bile vardı ama hemen eklemişti Gail. Onların o tür ruhani taraklarda bezi yoktu. O öğleden sonra Gail'i 8 direkli pagan tekerleği lokumlarının üzerine pudra şekeri serperken seyreden Ömer, beklenmedik bir huzur duydu içinde. Bu sakin küçük dükkanın görünüşü ve kokusu onu duygusallaştırmıştı. Şimdiki zamanı, şimdinin gerginliğini bırakıp tanıdık bir anıya, çocukluktaki hoş bir boşluğa kaçmıştı. Bu hissi hatırlıyordu ya da bu his ona eski günleri hatırlatıyordu. Kuzeni Murat'la birlikte evde kalıp annelerinin 2 haftada bir toplanan, parantez içinde hepsi evli, çocuk sahibi, başkalarının hayatlarından konuşmaya can atan, kendi hayatlarından bıkmış. Kadınlardan ibaret misafirlerine pişirdikleri hamur işlerini tırtıkladıkları zamanları. Ömer oturma odasındaki o yanar döner, kavisli kadın halesine çaktırmadan hayran hayran bakmayı, o fazlaca tiz, fazlaca çığırtkan ama ummadık ölçüde şu kahkahalarını dinlemeyi ne kadar sevdiğini hatırladı. Evde kapalı kalmayı sevdiği günlerdi bunlar. Şimdi dönüp geriye bakınca kendisine verilen anne ve ailenin yanında kendini en son o zaman rahat hissettiğini anlıyordu. Hala bu uzak anıya gülümseyerek Gail'in yaptığı şifalı zen bitki çayından dalgın dalgın bir yudum aldı ve derhal elinden bıraktı. Yüzündeki huzurlu ifade buruşuk bir kağıt gibi çarpılırken bu tattan kurtulmak için aceleyle önündeki içi çikolata dolu ay çöreğinden bir lokma ısırdı. Bu daha iyiydi. Ay çöreği diye sırıttı Ömer çayın ekşi tadından kurtulmaktan memnun. Rivayet o ki tarihin akışını değiştirmiş. 17. yüzyılda Osmanlı orduları Viyana'yı kuşatmış ama şehri alamamışlar. Bunun üzerine yer altından gitmeye karar vermişler. Onları dosdoğru şehrin merkezine çıkaracak tüneller kazmaya başlamışlar. Bu iş açığa çıkmasın diye sadece geceleri kazıyorlarmış. Ama Viyanalı fırıncılar da geceleri çalışırmış. Fırınlarında kürek seslerini duyup alarm vermişler. Yani hangi taraftan olduğuna bağlı olarak bazı insanlar ay çöreğine diş bilerken bazıları da minnettar olmalılar. Tüh öyleyse, sana ay çöreği vermeseydik keşke. Geçmişinde bu hadise oldukça tabağındaki bu çörek seni pek memnun etmese gerek dedi Debra Allen Thompson sesinde şaşmaz bir katılıkla. Bu sadece eski bir hikaye. Ömer bu lafa alındığını saklamadı. Viyana'yı fethetme emelleri besliyor gibi bir halin var mı? İkisi arasında dikensi müphem bir gerilimin kabardığını fark eden Gail dudağını ısırdı. Femina şeklinde bir pralin kemirdi, tekrar dudağını ısırdı. Sonra yüzü gizemli bir biçimde adeta yanar döner bir canlılıkla aydınlandı ve aniden Ömer'e dönüp ''Gidip sana bir kahve alalım mı? Benim öğle tatilimin zamanı geldi.'' dedi. Dışarı çıktıklarında ikisi de ilk iş diğerinin de aynı şeyi yaptığını fark etmeden ''İsa bana fazladan bir dolarınız olduğunu söyledi.'' kadının oralarda olup olmadığını anlamak için etrafı yokladı. Yoktu. Yarım saat önce sigara içerken durduğu yerde bir öbek yeni kürenmiş kar vardı. Dipleri eriyip gri tonlarında bir bulamaca dönüşmüştü. Konuşmadan yürürlerken rüzgar yüzlerinde kuru kuru oynaştı ve Gail'in başında taşıdığı kara çalıyı sağa sola savurdu. Bu sefer kehribar taşlı bir gümüş kaşık takmıştı başına. Onunla birlikte olmaktan bu kadar memnun olmasına biraz şaşan Ömer, iş kıyafetinin bir parçası olmalı diye düşündü. ''Ben açım'' dedi Gail, ''ya sen?'' ''Kurtlar gibi açım'' dedi Ömer. ''Demek Türkler kurtlar gibi acıkıyorlarmış'' diye düşündü Gail. Amerikalıların bir ayı, bir domuz ya da belki bir kurt kadar acıktığını ama genelde kurtlar gibi acıkmadığını ona söylemedi tabii. Şeytan ayrıntıda saklıdır derler. Belki doğrudur, belki yanlış. Ama yabancılığın kanıtı kesinlikle ayrıntıda saklı. Gail onun İngilizce ile boğuşmasını dinlerken hiçbir hatasını düzeltmeyecekti. Ne de olsa bir dilin yerlileri, yabancıların ürettiği mini minnacık yanlışları duymaktan hoşlanır. Nadiren müdahale ederler. Ettiklerinde de çocuklarının yaptıkları hatalardan zevk alan ana babaların şefkatli ihtiyatı vardır hallerinde. Yakınlardaki bir kafeye daldılar. İçeride Ömer seçeneklerinin çokluğunu, Gail de azlığını fark etti. Gözler yüzünden diye mırıldandı ıspanaklı tavuk, somon karpasiyo, ton balıklı spagetti, biftekli pilav ve her türlü etli şeye dalgın dalgın bakarak. Gözleri olan hiçbir şeyi yemiyordu. Çünkü tüm bu hayvanların kendi katledilişlerini, insan elinden gelen ölümlerinin adaletsizliğini ve o gözlerle gördüklerini düşünmeden edemiyordu. Ömer sinirli sinirli öksürdü. Bütün hayatını meleyen, möleyen, gıdaklayan mahluklarla beslenerek geçirdiğinden ve bundan gayet memnun olduğundan ne diyeceğini bilememişti. Sadık etoburların çoğu gibi et yemeyi sevmesinin temel sebebi et yemeyi sevmesiydi, o kadar. Basit ve ilkel. Az önce ifade edilen şairane duyarlılıkla kıyaslandığında ne kaba, nasıl da yüz kızartıcı ölçüde barbarca. Ama işte vejetaryenler hayvanların öldürülmesine karşı ulu orta nutuklar atarken aslında başkalarının sinirini bozmak suretiyle kendi hayatlarına ne kadar riske attıklarının hiç farkına varmazlar. Sağlıklı beslenen insanlar ille de sağlıklı konuşan insanlar değillerdir. Ama o gün birlikte kuyrukta beklerlerken Ömer hayrettir, Gail'i gırtlaklamak istemedi pek. ''Senin için zor olmalı.'' diye mırıldandı uzayan bir sessizliğin ardından. ''Bilmem.'' dedi Gail, bir tutam saçı kulağının arkasına atarak. ''Belki de zaman zaman biraz melankolikleşiyorum, bir ara birilerinin bana söylediği gibi.'' Geçmişten konuştular. Daha çok da tavuklu tel makarnasını mutlu mutlu mideye indiren Ömer konuştu. Gail, tavuksuz tel makarnasını didikleyip psikolojik, felsefi, retorik ve şahsi sorular boca ederken üzerine ağır ağır yürüyüp hızlı hızlı anlattı Ömer. Başka zaman olsa sinirine dokunabilecek sorulardı bunlar ama şaşırtıcı bir biçimde rahatsız olmamıştı. Normalde onu çileden çıkarabilecek yorumlardı ama nedense batmamıştı. Ömer o anda farkına varmasa da Gail ile konuşmasının böylesi bir zevke dönüşmesinin nedeni kısmen bunun esasen ve sadece Gail ile konuşmak olmasıydı. Hepsi bu. Ucu açık bir flörtleşme değil, bir cilveleşme beklentisi değil. Yarım saatten fazla sohbet ettikleri bütün kadınlarla flört etmeye başlayan ya da sadece flört etmek istedikleri kadınlarla yarım saatten fazla sohbet eden çoğu erkek gibi, Ömer de kendini ilk defa hem kadın olan ama hem de kadın gibi olmayan bir kadınla muhabbet ederken yakaladığında üzerinden bir yükün eksildiğini, hafiflediğini hissetmişti. Gerçi dükkanda bir tepsi halka çikolatayı almak için eğildiğinde memelerine bakmamış değildi. Onu öpmenin nasıl olacağını hiç düşünmemiş değildi. Onunla yatmayı istemiyor değildi. Belki, muhtemelen gerçekçi olarak neden olmasın. Ama bunların hiçbirinin o anki muhabbetleriyle alakası yoktu. Temel itki flört değildi burada. Aslında bir itki var mı onu da bilmiyordu. Muhabbetlerinin ardında sadece muhabbet vardı. Ona hikayelerini anlattı. Geçmişte ve şimdi olanlar sık sık bir sürü kişiye, parantez içinde daha ziyade kadınlara, anlattığı şeylerdi bunların çoğu. Ama ara sıra yeni bilgiler, hala kuşkulandığını bilmediği kuşkular, hala bu kadar korktuğunu bilmediği korkular da çıktı ağzından. O zincirleme konuşurken ince bir duman halkalanıyordu arkalarından. Kendini unutarak, kaybederek, sahip olmadığı kelimelerle hayatı boyunca en çok canını sıkan şeyden bahsetti. Mış gibi yapmaktan. Çok tuhaf, dedi Ömer. Bu ülkeye gelmeden önce neden yurt dışına çıktığımı kendime sormaktan kaçındım. Cevap tabii doktora yapmaktı. İyi de neden? Ancak buraya geldikten sonra kendime çok uzun zaman önce sormam gereken soruyu sormaya başladım. Soru arkadan gelen gecikmeli bir yankı gibi titreşiyor. Geyil bakışlarını Ömer'in yüzünden birinin bir bankta unuttuğu zeytin yeşil eldivenlere çevirdi. Sağ eldiven sol eldivenin üzerinde parmakları dileniyormuş ya da birinin eline uzanıyormuş gibi hafif kıvırık duruyordu. Bunun hayırlı bir işaret olduğuna karar verip Ömer'e içtenlikle gülümsedi. Bazen Piyu ile Abed'i kıskanıyorum. Onlar için hayatta ne yapmak istedikleri, ABD'ye neden geldikleri, mezun olunca ne yapacakları, nereye, nelere bağlı oldukları sorusunun cevabı gayet açık. Ama benim için böyle değil. Ben sadece bunları biliyormuş gibi yapıyorum. Gail'in tebessümü neden bahsedildiğini anladığını gösteriyordu. Ama onaylamak yerine yeni sorular döküldü dudaklarından. Onun hayatı ve geçmişi hakkında sorduğu her soruya artan bir şevkle cevap verdi Ömer. Gail'in kendisi hakkında daha fazla şey öğrenmek için sorular soracak kadar yakın ama aldığı cevaplardan rahatsız olmayacak kadar uzak olmasının tadına vararak bu yürüyüşün her dakikasından keyif almıştı. Ruhunun durulmaya ve sükunete ihtiyaç duyduğunu düşünmeden edemiyorum, dedi Gail, gözlerini Ömer'in elindeki naylon torbalara indirerek. Torbada biftekli sarımsaklı cipsler ve üzerinde bin ceset evi yazan bir VHS gözüne ilişti. Bunların düşüncelerini etkileyip etkilemediğini anlamak zordu ama köşeyi dönerlerken, ''Belki benimle birlikte Tai Chi'ye gelsen iyi olur, denemek istersen ara.'' dedi. Durulma ve sükunet ihtiyacı. Ömer sadece kendisinin bildiği bir şakaya gülüyormuş gibi kıkırdadı ama itiraz etmedi. O konuşmadan sonra tedirgin ruh çikolata dükkanının önüne vardıklarında üzerlerine çöken huzursuz sessizlik tuhaftı biraz. Bir anda yabancılaşmışlar, yürüyüşleri geçici bir kaçamağa, hayatlarının sürekliliğinde anlık bir atlamaya dönüşmüştü. Belki de konuşmalarını olası ve böylesi zengin kılan tam da bu geçicilikti. Trendeki yabancı etkisi. Ayrılış anında hiçbir beklenti, hiçbir bağlılık olmayacağını bilmenin rahatlığı. Birbirlerine mahcup mahcup güldüler. Botlarıyla karları ezdiler. İlgiden ziyade nezaketle bir iki kelime daha ettiler. Uyuşmuş parmaklarla el sıkıştılar. Tekrar gülümsediler. Botlarıyla biraz daha kar ezdiler. Hey! Dükkanın üzerinde sallanan tabelaya baka kalan Ömer'in yüzü çocukça bir gülüşle aydınlandı. Noktalarınız var. Yan yana durup tedirgin ruh çikolata dükkanının noktalarına baktılar. İçeride Debra Ellen Thompson da gözünü onlara dikmiş, böyle merakla neye baktıklarını merak etmişti. Adımı Türkçe yazınca noktaları koyuyorum, İngilizce'de noktaları kaybediyorum. Kulağa salakça geliyor farkındayım ama bazen noktalarımı kaybetmek beni üzüyor. Oradaki noktalar benimkiler herhalde, onlara iyi bak. Gail tereddütsüz başını salladı. Dükkanın İngilizce ismi olan Sucre Me Spirit Chocolates yazısındaki nokta zannettiği şeylerin aslında kahve çekirdeği resimleri olduğunu, en şaşalı zamanlarında bile amatör işi göründüklerini, şimdi de rüzgarı, güneşi ve karı yiye yiye pas rengi lekelere dönüştüklerini Ömer'e söylemeye gerek duymadı. Ömer tabeladan başını çevirirken vitrinin arkasında Debra Ellen Thompson'ın gölgesini yakaladı. ''Beni pek sevmiyor galiba,'' dedi boğuk bir sesle. ''Haklı olabilirsin,'' dedi Gail gözlerinin içine bakarak. Ama onun seni sevmemesinin sebebi benim seni seviyor olmam. Bu lafı otobüsün kalkıp kalkmadığını ya da şehir meydanına nasıl gidileceğini soran birinin ses tonuyla söylediği için Ömer'in bu sözlerdeki muhtemel vaatleri çözebilmesi birkaç saniye sürdü. Çok az, belki 2 ya da 3 saniye ama bu bile yetmişti. Algı eylemin gerisinde kalmıştı. Daha farkında değildi ama algı ile eylem arasındaki bu senkronizasyon eksikliği bundan sonraki ilişkilerinin özü olacaktı. Böyle geri dönüştü, alabildiğine kirke kartçık alacaktı ilişkileri. Daima ileri doğru yaşanacak ama ancak geri bakınca anlaşılacaktı. Pasan el pollo alegre. Alegre'ye tavuk verin, buyurdu Latia Piedat masanın öbür ucundan. Hastaneden eve daha bu öğleden sonra çıkmış, ev yemeklerini özlemişti. Yine de Todas Las Tias masanın etrafına toplandığı andan itibaren kendi yediklerinden ziyade Allegri'nin yemedikleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Tavuk bir yarım elips çizerek Allegri'nin tabağına ulaşana kadar elden ele geçti. Annesiyle babası hayattayken durum farklıydı. O zaman daha fazla değil, daha az yemeye teşvik edilirdi. Annesi onun şişmanlamasını, görgülü, hali vakti yerinde bir koca bulma şansını kaybetmesini istemezdi. Allegra hep annesinin ondan biraz utandığından şüphe etmişti. Başlangıçta değil kuşkusuz, çocukken değil, daha sonra. Ergenlikte yakalandığı tombulluktan kurtulamadığı ortaya çıktığında, o küçüklük sevimliliği artık kalmadığında. Allegra kilo kaygılarının tam olarak ne zaman başladığını tespit edemese de rejim yapmaya 3 aşağı 5 yukarı ergenlikte başladığını hatırlıyordu. O zamanlarda gün boyu hiçbir şey yemez ama sonra bir başladı mı durmak bilmezdi. Düzenli olarak aşırı dozda parasetamol alıyordu ve kilo verdikçe annesiyle babasına karşı sözlü saldırılarını artırmıştı. O uysal kız gitmiş, yerine ağzı içeri bir şey almayı reddeden, dışarıda öfke püskürten celalli bir genç kız gelmişti. Sonra kaza olmuştu. Son 2 yıldır çok sevdiği halde yüzlerine karşı nice kırıcı laf ettiği annesiyle babası, kendisiyle gurur duymasını ölesiye istediği ama yalnızca utandırdığı annesi birden yok olmuştu. Hija koge masfirikoles de olla. Biraz daha Yahniye kızım. Annesiyle babasının ölümünden sonra başkalarına içinden çıkılmaz, kendine ise gayet açık ve makul gelen bir sistem dahilinde kafayı sağlığa takmıştı. Kaloriler, karbonhidratlar, rejim lifleri, çözülebilen lifler, çözülmeyen lifler, hepsini biliyordu. Bir paket küçük havuç sadece 70 kaloriydi. Başka hiçbir şey yemeden bunlardan günde 10, 15-20 paket yiyebilirdi. Avuçları, ayakları, bakışı turuncu kesilmişti. Narin ve kırılgan bir heykele dönüşmüştü. İnce, narin ve turuncu. Kızlıkla kadınlık arasındaki o hissiz eşiğin, arafta kalmışlığın rengiydi turuncu. Hija tomo filan de koku. Krem karamel ya kızım. Sonra adetleri aksamaya başlamıştı. 3 ay adet görmez, sonra bedeni üzerinde kontrolü olmadığını, bedeninin onu kontrol ettiğini ve kadınlığının kendi keyfince gelip gidebildiğini ona göstermek istercesine kanamaları tekrar başlardı. Domuz pirzolası, et rostu, kıymalı börekçikler, hamur işleri, çikolatalı tatlı. Ye ve tıkın, şiş ve kus, şiş ve oruç tut, kus ve tıkın, kus ve domuz pirzolası, et rostu, kıymalı börekçikler. Yarım saat sonra Latia Fiadat'ın banyo kapısından ona seslendiğini duydu. Allegra, çay ister misin evladım? Si, por favor. Evet, lütfen. Öğle yemeğinin klozette biriken artıklarına bir zamanlar frende koko olan kusmuğa baktı, sifonu çekti. Tai Chi Chuan sonraki günlerde Ömer'in kafasını meşgul eden en son şey olsa gerek. O hafta içinde kendisine dair 2 ilintili ama ille de birbirini tamamlamayan hakikati hatırlamıştı. 1- Doktora öğrencisiydi. 2- Nicedir çalışmıyordu. Kan, beyin ve aidiyet. Orta Doğu'da milliyetçilik ve entelektüeller başlığı sabırla dizüstü bilgisayarında beklemekteydi tezini yazmaya başlayacağı günü. Aralık ayının sonunda Ömer bu kadar zamanda ne kadar az iş yaptığını teslim etmek durumunda kaldı. Danışmanıyla randevusu yaklaşıyordu. Spivak ona fazladan 3 hafta vermiş ve ilk bölümdeki fiyaskoyu düzeltmek için de elinden geleni yapmasını istemişti. Ömer çalışmadan geçirdiği ayları telafi edebilmek için süratle karşı kutba savruldu ve sinirleriyle vücut fonksiyonlarını harap etmek pahasına muazzam bir hız ve enerjiyle çalışmaya başladı. Az yedi, az uyudu, aşırı kahve içti, ona bir seri katilin akıbetini soran annesine bağırdı, kendini Marisol'den uzaklaştırdı, aşırı kahve içmeyi sürdürdü. ''Nasıl bu kadar kolay ayrılabiliyorsun?'' diye mırıldandı Marisol ağlamamayı başararak. Ömer kolay olmadığını söyledi. ''Sorun her neyse çözmeyi deneyebilirdik.'' dedi Marisol, hala ağlamadan başını çevirerek. Ömer kolay olmadığını söyledi. ''Beni hiç sevmedin.'' dedi Marisol hıçkırıklara boğularak. Ömer hiçbir şey söylemedi. ''Umarım hayatın cennet olur.'' diye ekledi Marisol. ''Umarım hayatın cennet olur. Bir sevgilinin aynaya yazılmış lanetidir. Bütün aynalarda olduğu gibi burada da sağ solda, sol sağdadır.'' Yani cennet aslında cehennemdir. O 3 haftanın sonunda Ömer nihayet Spivak'a tümüyle gözden geçirilmiş bölümü teslim etti. O da okuduktan sonra metni bir sürü yorum ve tahsihle ama görünüşe bakılırsa tatmin olmuş vaziyette Ömer'e geri verdi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. New, N-E-W, England, E-N-G-L-A-N-D, Banco, B-A-N-C-O, Gaia, G-A-I-A, Hav, H-O-W, maç, M-U-C-H, reality, R-E-A-L-I-T-Y, can, C-A-N, U, Y-O-U, take, T-A-K-E, sukurmi, S-Q-U-I-R-M-Y, spirit, S-P-I-R-I-T, çocholats, C-H-O-C-O-L-A-T-E-S, Kierkegaard, K-I-E-R-K-E-G-A-A-R-D-C-I, Hija, H-I-J-A, Koge, J-O-G-E, Frijoles, F-R-I-J-O-L-E-S.